Ayrım 5, sayfa 57. Cezaevinde bir ay. Geçen bir ay boyunca sorgular adam akıllı yoğunlaşmıştı. Yoldaşlarımı ele vermem için durmadan sıkıştırıyor, yakamı bırakmıyorlardı. Bütün dertleri yoldaşları ele vermemdi. Son aylarda birkaç yeraltı örgütü üyesinin tutuklanmasının ve bunların kimisinin işbirliği yapmasının getirdiği ufak tefek başarılara bakarak El Salvador'daki devrimci hareket üzerinde bir zafer kazandıklarını sanıyorlardı. Bu ilk ay sadece psikolojik baskı, dayak, ölüm tehditleri, kendilerine polis diyenlerin sözde öldürmeye kalkışmaları, tecavüze yeltenmeleri ve sarkıntılık etmeleriyle geçmemişti. Bundan başka bantlanmış gözlerle durmak zorundaydım, ellerim ayaklarım bağlıydı ve moralimi bozmak için ERP hakkındaki bütün bilgileri durmadan yüzüme okuyup bu olaylar konusunda sorular sormuşlardı. İlk 3 hafta hiçbir şey yememiştim, sadece su içiyordum. Bu arada sağlığım epeyce nazikleşmişti, bir hayli kilo kaybetmiştim. Bizimkiyle aynı konumda bulunanların yabancısı olmadığı korku ve kaygı duygusu durumumu daha da kötüleştiriyordu. Zamanımın çoğunu yatarak geçiriyordum. Ayakta durmaya çalıştığımda başım dönmeye başlıyordu çünkü. Dokunmadan, öylece bıraktığım yemekler, üstümde gezindiklerini fark etmediğim için bazen beni ısıran karıncalarla hamam böceklerini sürüyle çekiyordu. Banyo yapmak ya da suya girmek olanaklarından yoksun bulunduğumdan, hamam böcekleri için kolay bir yem durumundaydım. Bu durum daha bir sıkıyordu canımı. Garay'ın buyruğu üzerine sürekli başım döndüğü için epeyce zorlu geçen sorguları almaya geliyorlardı benim. Sonunda bana yemek yeme isteği uyandıran iğnelerden yapılacağını söyledi Garay. Böylece sağlığımın düzelmesi için beni tedavi etmeye karar verdiler. Castillo ilk günlerde serum verilmesinin daha iyi olacağını söylüyordu. Yeniden ayağa kaldırdı bu beni. Aynı Castillo bana sık sık yalan serumu verilmesini önermişti. Yalan serumu ya da konuşturma serumu, narkoanalitik bir ilaçtan söz ediliyor. Çevrenin notu. Hemen sağlık durumumun kötüye gitmesinden yararlanmak istediğini düşünmüştüm. Bu apaçık gerçekten ve onlara bir takım bilgiler verme olasılığından duyduğum korku nedeniyle serumdan kaçındım ve iğne yapılmasını, daha sonra da vitamin ve bazı suları almayı kabul ettim. Dayanılmaz bir yeme isteği uyandırdı bunlar bende. Aklım fikrim yemekteydi. Tutuklularda önüne geçilmez bir açlık uyandırıp sonra da onları yemek karşılığında işbirliğine zorlamak, herhalde başka bir dize getirme yöntemi diye düşünüyordum. Akla gelebilecek her türlü yolu deneyebilirlerdi burada. Ne kadar aç olduğumu gördükçe daha çok turta getiriyorlardı. Hatta bir hafta boyunca sabahları küçük bir bardakla süt bile verdiler. Bütün bunları hayırseverlikleri tuttuğu için yapmıyorlardı elbette. Her şey benimle ilgili tasarılarının kapsamı içinde yürüyordu. Bu süre içinde, yani Temmuz sonlarında, çok kötülemiş olduğumdan rahat bıraktılar beni. Ama sonra biraz düzelir düzelmez yeniden ve bu kez son derece kararlı bir şekilde sorguya başladılar. Yine geceleri alıyorlar, sorgulanmayı beklediğim odada konuşulanlara kulak kabartarak bu kez sırada neyin olduğunu kestirmeye çalışıyordum. Tek bir söz bile ettikleri yoktu. Herhalde gelip beni bir an gözlüyor, sonra da gidiyorlardı. Ne karanlık bir durumdu. Castillo ya da aynı şubeden herhangi biri, özellikle Perica, Rosales ve Assubay Palomo gün aşırı geliyor, dinle diyorlardı. Az önce Indalecia'yı enseledik. Kendi gözünle görmen için birkaç gün içinde sana getireceğiz onu. Şimdi uzman poliste. Baltazar'ı da yakaladık. İkisi de bizimle işbirliği yapıyor. Böyle böyle değişik takma adlar atıyorlardı ortaya. Bir gün iki kişi yakalanıyordu, ertesi gün Margarita inseleniyordu ve bu şekilde sürüp gidiyordu. Daha sonra bana Sean Miramonte'de kalıyor olabilir mi diye sordular. Bilmiyorum. Haberin olsun diye söylüyorum, o ve Choco epeydir kontrolümüzde. İkisini de er geç buraya getireceğiz. İşin içinde daha kimlerin olduğunu görmek için bekliyoruz. Kuşkulu durumdaki gençlere ait birçok fotoğraf gösteriyorlardı bana. Bazılarının aradıkları kişilerle epeyce benzerlikleri vardı. Yoldaşlarımızdan biri olan Luis en gözde araştırma konularıydı. Dediklerine göre neredeyse kaldırdıkları her taşın altından bu Luis çıkıyordu. Olayın beni şaşırtan yönü bana Luis hakkında hiçbir kanıt gösterememeleriydi. Bazen çabalarının hiçbir sonuca varmadığını görerek ifrit olan Castillo, beni hemen o gece uzman polise teslim etmekle korkutuyordu. Bu gece uzman polise götürülüyorsun. Tutukluları barındırmak için hücreleri olmadığından onlarla birlikte yatıp kalkacaksın. Canları istediği kadar tecavüz edecekler sana. Üstelik bunlar sadisttir de. Her türlü pisliği yapacaklardır sana. Tutuklanışımdan bir ay sonra bir gece Perica Rosales ve iki adam geldi yanıma. Gözlerimi bantlayıp ellerimi kelepçelediler ve merdivenlerden aşağı doğru götürdüler. İkinci kata gelince oturttular beni. Az sonra polislerden biri Asubay Rosales ile birlikte gelip kollarımdan tuttu. Yürüdük, merdivenleri indik ve bir otomobilin yanında durduk. Arka minderlere oturmayayım diye yere çökerttiler beni. Bütün bunlara çoktan alışmıştım. Hava almaya götürdüklerinde her zaman yaptıkları şeydi bu. Rosales'in sözleri hep böyleydi. İki adam vardı arkada. İkisi arasında yere çökmüş olarak duruyordum. Motor çalıştı ve araç bir süre gitti. Durdu, beni indirip kolumdan tuttular. Bir parça yürüdük. Bir binaya yaklaştığımızı fark ediyordum. Ulusal muhafızların kışlasıydı bu. Bir odada durduk, bana bir sandalye verildi, oturdum. Castillo'nun sesini işittim. Gözündeki bantı çıkarın. Karşımdaki yazı masasında oturuyordu Castillo. Buraya iyi bak dedi. Burası bizim büromuz. Daha önce gördüğün yer çalışma odasıydı. Burası ziyaretçileri karşılamak içindir. Belki burada kafanı daha iyi toplayıp bizimle işbirliğine karar verirsin. Rosales'e döndü. Bana bak, otomobilimde 3 tane hamburger var. Aldır onları. Az sonra getirdiler. Ye, ihtiyacım var buna. Hemen ölmeyi düşünmek de neymiş öyle? Kime yarar ki senin ölümün? Yoldaşlarına mı? Unut onları. Senin için bir şeyler yapacak bir biz varız burada. Bak, sana şimdi nasıl davranıyorsak o gerçekten çok sevdiğin yoldaşlarına da bu şekilde davranacağız. Onları ele verirsen hiçbirinin kılına zarar vermeksizin gözaltına alıp buraya getireceğiz. Arşiv için birkaç fotoğraf çekeceğiz, o kadar. Sonra da mahkemeye çıkarmanın ya da hafta içinde serbest bırakmanın çaresine bakacağız. Kayıtlara geçmiş olarak ve her şeyiniz bizce biliniyorken araştırmamıza ve çalışmamıza devam edebiliriz. Siz de normal hayatınıza döner, köşeye sıkıştırılan av hayvanları gibi kaçmak, saklanmak zorunda kalmazsınız. Onlara ele vermezsen şiddet kullanarak tutuklayacağız ve eğer silahları varsa ölecekler. Öldükten sonra kime neye yararları dokunabilir ki ha? İnsan birini seviyorsa onun gençliğini yaşamasına engel olacak bir şeyi aklından bile geçirmez. Bak, ele verdiklerinin hepsini en kısa zamanda serbest bırakacağımıza söz veriyoruz. Ne diyorsun buna? Bu çocukları ele verip hayatlarını kurtaracak mısın? Onları çok sevdiğini biliyoruz. Dudaklarımda hafif bir gülümsemeyle başımı iki yana salladım. Pes doğrusu. Bu türden kurt masallarına inanacak birinin çıkabileceğini nasıl düşünebiliyorlardı? Bana vuran, tehdit eden, aşağılayan kendisi değilmiş gibi nasıl da söyleyebiliyordu bunları? Pek çok kez tecavüze yeltenen, beni insanlık dışı koşullarda tutan ve yalnızca sonuna dek yararlanmak için sağ bırakan kendileri değil miydi? Onları kurtarman için son fırsat bu. Hayır dedim. Sesini yükselterek devam etti Castillo. Gördünüz işte, iyilikle yola gelmedi. Biz buradakiler anlayışlı insanlarız. Bizden yakınamazsınız. Uzman polise götürüleceksin hemen şimdi. Orada mutlaka işbirliği yaparsın. Evet, beter insanlardır. Bir sürü cinsel hastalık bulaştırarak gebe bırakıldığın zaman seve seve işbirliği yapacaksın onlarla. Güvenlikte olduğun bu yerde o çok sevdiğin yoldaşlarının hayatına saygı gösterilebileceğine söz veren bizlerle iyi anlaşmak istemiyorsun. Onlar ölecek, sense büyük pişmanlıklar içinde kıvranacaksın. Ne kadar da seviyormuşsun onları. Bağlayın gözlerini ve geri götürün onu diye emretti, neredeyse haykırarak. Gözlerimi bağladılar, gidip otomobile bindik. Bir süre sonra her zamanki sorgu odasındaydık. Orada gözlerimdeki bantı alıp bir sandalyeye oturttular beni. Bir zaman öylece beklemem gerekti. Başımda bir polis vardı. Castillo geldi ve bana başka giysiler getirilmesini emretti. Bu gece yine bir yerlere götürülecektim. Bir pantolon ve bir bluz getirip kelepçemi çıkardılar. İyi düşün, hala zamanın var. Geç kalmış sayılmazsın dedi Castillo. Bana söyleyecek bir şeyin varsa burada söyle. Yaman bir umutsuzluğa düşmüştüm. Artık bu kadar acıya katlanamaz, bunların zalimliklerini, yapmacıklı tavırlarını daha fazla çekemezdim. Bunlar bir insanın yoldaşına duyduğu sevgiyi nasıl anlayabilirlerdi? Can attıkları şeyi yaparak birkaçının adını vereyim de onlar da aynı benim durumuma mı düşsünlerdi? Castillo yanıma doğru yaklaşırken kafamdan bu düşünceler geçiyordu. Silahını kemerine takmıştı. Alışılmamış bir şeydi bu. Daha önce hiç yapmazdı bunu. Silahlı olduğu zaman elinde tutardı. Birine çevrilmiş olarak değil de yere yöneltilmiş olarak. Şimdi ise kemerinde bir Walther 380 taşıyordu. Emniyete açık değildi. Punduna getirip onu alabileceğimi sezdim. Yeterince yaklaşınca sağ elimi uzatıp hiç zorlamadan aldım. Hemen koluma yapıştı Castillo. Silahı çoktan ona doğrultmuştum. Tetiği açtım ve horozu düşürmeyi başardım. Tabancanın ağzında kurşun yoktu. Patlama olmadı. Bir kere daha ağzına kurşun vermeyi deneme fırsatını bulamadım. Castillo iyice afallamıştı ama hemen benimle boğuşmaya girişti ve silahını geri alıncaya kadar bırakmadı. İki polise seslenip beni hücreye götürmelerini emrettim. Bu arada her türlü gaddarlığı yapmaktan geri kalmıyorlardı. Hücrede bütün kaygılarımla birlikte yapayalnızken öyle anlatılmaz bir düş kırıklığı içindeydim ki öfkeden uluyabilirdim. Az önceki davranışımla hiçbir sonuca varamamıştım çünkü. Bu kez Castillo'yu sadece yaralamış olsaydım bile kesinlikle işimi bitireceklerine inanıyordum. Bunları düşünüp dururken çabuk çabuk hücreme yaklaşan ayak sesleri duydum. Kelepçe takmamışlardı. Çok geçmeden yanında 4 askerle birlikte gelen Assubay Rosales bunlardan ikisiyle içeri girip soyunmamı emretti. Eğer giysilerimi hemen çıkarmazsam askerlere yaptıracaktı bunu. Giysilerimi kendi isteğimle çıkarmanın daha iyi olacağını düşündüm. Böylece sarkıntılık yapma fırsatını bulamayacaklardı. Soyunup giysilerimi onlara uzattım. Külotumu üstünde tutmak istiyordum ama Rosales onu da çıkar diye emretti. Ve sizler de hücreyi arayın. El fenerli 3 asker hücreye girip her köşeyi didik didik aradı. Dikkat edin, iyi bakın. Sonra bana döndü Assubay Rosales Perica. Bir ay çıplak kalacaksın. Kapıyı çektiler. Gece boyunca anlatılmaz kederler içinde kıvrandım durdum. Hiçbir şey geçmemişti elime. Sorgu yöntemleri değişiyor. Ağustos'un 8'inde ya da 9'undaydı. Bir öğle sonu hücrenin kapısı açıldı. Perica Rosales ile birlikte bir adam daha vardı kapının önünde. Rosales beni göstererek bu Josefina komutanım dedi. Rosales'in komutanım dediği adam 30 yaşlarında iri yapılı biriydi ve süründüğü losyon her neyse keskin bir koku yayıyordu ortalığa. Yüzü solgundu, terlemişti ve gergin görünüyordu. Gözlerini bantlayın, ellerini ve ayaklarını da bağlayın diye emretti. Komutan beni süzerken bir başkası daha girdi içeriye. 40 yaşlarında ufak tefek bir adamdı bu. Yüzü hastaymış gibi sarıydı ve bir gayabera taşıyordu. Gayabera, Latin Amerika'ya özgü bir tür küçük pala, çevirenin notu. Saçlarımı tutup başımı dosdoğru ona bakar duruma getirinceye dek çevirdi. Baktım korkunç bir suratı vardı ya da bana öyle geldi. Sonra bıraktı beni. Gözümü bantlayacakları malzemeyi getiren asker hücreye girdi. Gözlerime ikişer parça büyük pamuk koydular. Bir başkası bantı kafama sarıyordu. Sarmaya devam edip bantı burnumun üstünden de geçirdiler. Yamyası olmuştu burnum. Zor soluk alıyordum. Ellerimi burnuma getirip bantı birazcık gevşettim. Adamlardan biri buna öyle bir öfkelendi ki başını yamuklayarak bağırdı. Bırak dokunma orospu. Daha sıkı sarın şunu. Bantı bir kez daha dolayıp burnumu tümüyle kapattılar. Sonra ellerim arkadan kelepçelendi. Merdivenlerden inebilmem için ayaklarımdaki bağı gevşek tutmuşlardı. Her şey çok çabuk olduğundan ve bir şey göremediğimden yere kapaklandım. Tekme tokat kaldırdılar. Her adımda ayak bileği kemiklerimin birbirine vurması müthiş bir acı veriyordu. İkinci katta bir yere getirdiler beni. Orada ileriye doğru itip yere savurdular. Josefina dedi bir ses. Hepimizin canını sıkıyorsun. Buradan hiç kimsenin konuşmadan çıkamayacağını söyleyebiliriz sana. Bırak kadınları, nice erkekleri konuşturduk biz. Bak şimdi neler gelecek başına. Bu arada pantolonumun ve kalçalarımın arasına buz gibi bir nesne soktular. Az sonra bedenden elektrik geçmesinin ne demek olduğunu anladım. Darbe şiddetliydi, yere düştüm. Kasıklarım, özellikle bacaklarım istenç dışı kasılıyordu. Komutanın sesini duydum. Her düşüşünde nasıl ayağa kalkması gerektiğini gösterin şuna. Yaklaşanlardan biri saçlarımı kavradı, bir başkası da bluzumu tutarak mideme bir tekme attı. Az önce elektrik şokundan sonra pek acı vermemişti bunlar. Sandalyeye oturunca bu daha başlangıç dedi, beni sorgulayan. Bu işi çabuk bitirmemiz artık sana bağlı. Sean ve Choco neredeler bilmiyorum. Ya demek bilmiyorsun. Bu iki orospu çocuğunun saklandığı yeri biraz anımsatalım şuna. Verin. Öncekinden daha uzun, daha acı veren ve daha şiddetli bir sarsılma. Yeniden yere kapaklandım. Öylece hiç karşı koymadan. Darbe sarsmaya devam ettiği halde yerde sürünerek rahatlamaya çalışıyordum. Yeterli dediğini işittim komutanın. Elektrik verme sona ermişti ama bana hala sürüyormuş gibi geliyordu. Tekme ve yumruklarla ayağa kaldırdılar. Söyle bakalım, şimdi anımsıyor musun onların nerede olduklarını? Sustum. Yine yardım gerek. Öncekinden daha uzun derin. Anılarının canlanmasını sağlar bu. Yeniden sarsılma. Bağırmıyordum. Bu elektrik akımları beni yakacaktı sanki ama yine de sızlanmıyordum. Akım şokları öyle şiddetlidir ki insan bedeninde hiç geçmeyecek büyük yanıklar oluştuğunu sanır. Vazgeçmiş göründüler. Pekala, onları senin yardımın olmadan da yakalayacağız. Zaten avucumuzun içindeler. Ama biz senin Santa Ana'da Alvarez Mezalı iki muhafızı öldürdüğünü biliyoruz. Sendin o değil mi? Hayır. Demek öyle. Ama o gerillanın sen olduğunu biliyoruz biz. Santa Ana'da bulunduğunu ve o iki muhafızı öldürdüğünü anımsatın hele şuna. Yeniden akım darbesi. Böylece sürdü gitti. Muhafızlara hiçbir şey yapılmayacağını öğreneceksin burada. Tamam, bırakalım artık. Baskı aygıtına verdikleri zararlardan dolayı gerillalara duydukları bütün hıncı benden çıkarıyorlardı. İntikam düşüncesiyle gözü dönmüş sırtlanlar gibi davranıyor, can düşmanı bellediklerini parçalamak istiyorlardı. Örgütü ve uşaklık ettikleri zorba yönetime karşı silahlı savaşıma girmiş olanları. Soruşturma devam ediyordu. Şimdi de silahların nerede olduğunu söylememi istiyorlardı. Bilmiyorum. Pekala, bu orospu bir şey bilmiyormuş ama biz onun neyin nesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Göğüs uçlarına akım verin. Bu yüzümün arasında sol göğsüme doğru bir şey sıkıştırdılar. Bu arada göğüslerimi sıkmaktan geri kalmıyorlardı. Her akım darbesiyle daha çok sarsılıyordum. Boğazım kuruyor, sanki içerimden bütün bedenimi yakan bir ateş geçiyordu. Bu korkunç cellatların önünde bağırmadan, sızlanmadan duruyor, yenilmemek için yumruklarımı sıkıyordum. Para kimde? Doğudaki paranın sende olduğunu biliyoruz. Nerede? Bilmiyorum. Dinle, burada insan bazı şeyleri çok kolay anımsar. Uzun bir anımsama yardımı yapın şuna. Ardı arkası kesilmeyen akım şokları ve sorularla canımı okuyorlardı. Ve ben hep bilmiyorum diyordum. Çok susadın değil mi? Eğer bir bardak su içmek istiyorsan önce onu hak etmek zorundasın. Susadığım doğruydu. İşinin ehliydi bu alçaklar. Pekala, eğer su istiyorsan söyle bakalım. Baltazar nerede? Fotoğraftaki bu adam kim? Tanımıyorum. Demek su istemiyor bu. Cinsel organına elektrik verin. Pantolonumun düğmesini çözüp aşağı sıyırdılar ve bacaklarının arasına bir şey ittiler. Hemen ardından yeni bir akım darbesi geldi. Acıdan iki büklüm oldum. Sanki kor parçalarıydı bedenimden geçen ve sanki bütün kaslarım en küçük liflerine dek yanmıştı. Ulusal muhafızların öldüğü birkaç eylem sıraladı adam. Şu Santa Tecla'daki banka işi... Okul önlüğü vardı üstünde. Alvarez Meza'daki iş patladığında sen Santa Ana'daki küçük dükkandan geliyordun. Öç almak niyetindeydiler. Bütün öteki soruları unutmuş, yalnızca devrimci örgütlerden darbe yedikleri yerleri anımsıyorlardı. Hiçbir yanıt bekledikleri yoktu. Akımlara sadece askeri operasyonların sözünü etmek için ara veriyorlardı. Oturtmamışlardı bile beni. Öylece yerde yatıyordum. Aşırı gerilen kaslarım elektrik verilmeden de istenç dışı kasılıyordu. Burnumu neredeyse dümdüz etmiş olan bant soluk almamı güçleştiriyordu. Soluk almak için ağzımı açıyordum ama bu şekilde boğazım daha çok kuruyordu. Bütün boğazım yara içindeymiş gibi geliyordu bana. Ara verdiler. Bir şey sormuyorlardı. Sonra kaldırıp oturttular ve bu kez belimden elektrik vermeye başladılar. Soruyorlardı, sen Miguel'in neresinde oturdun? Burada gücümün sonuna gelmiştim artık. Yoldaşların o kahvehaneyi çoktan terk etmiş olacaklarını düşünerek San Miguel'deki adresi açıkladım. Vaya beni üç bölgenin sorumlusu olarak gösterdiği için adamlar daha fazlasını bilmem gerektiğini söylüyordu. Kabul etmedim ama bunda ısrar ediyorlar, San Miguel'de değilse bile burada San Salvador'da sorumlu olduğumu öne sürüyorlardı. Öteki yerin San Miguel'in girişinde olduğunu söyledim. Ne var ki bu konuşmaya devam edeceğim yolunda bir işaret olmuştu onlara. Deşmeyi sürdürdüler. Sonra gücümün tükendiğini, artık konuşamaz hale geldiğimi, hiç kımıldamadığımı görünce bırakmak zorunda kaldılar. Birçok kez yere kapaklandığım için yırtılan dudaklarımdan ve burnumdan kan sızıyordu. Amaçları kurbanı sağ tutmak olunca nerede durmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Sorguyu kestiler. 3 saat belki de daha uzun bir süre uğraşmışlardı benimle. Sorguya başlarken bir radyoyu açıp ses düğmesini sonuna dek çevirmişlerdi. İşkence ettiklerinin çığlıklarını bastırmak için her zaman yaptıkları şeydi bu. O zamanlar bana işkence eden bu aynı alçakların elinde acılar çeken başka yurtseverlerin çığlıkları ta koğuşlarımıza kadar ne çok gelmişti. İki adam beni hücreme sürükledi. Soyunabilmem için kelepçemi çıkardılar. Perişan ve acınacak bir durumda olduğum halde yine de bana sarkıntılık etmekten geri kalmıyorlardı. Gözlerimdeki bantı almadılar. Kollarından tutup ayağa kaldırdılar ve hücrenin ortasına doğru savurdular. İçeri girip her köşeyi kolaçan ettikten sonra da kapıyı kilitleyip gittiler. İşim bitmişti. Bütün bedenim ateş gibi yanıyordu. Her yanımda kasılmalar vardı. Çıkarmak ve bağırsaklarımı boşaltmak ihtiyacını duyuyordum. Bunun nedeni akım şoklarının mideyi ve bağırsakları etkilemiş olmasıydı. Klozete gidebilmek için hareket etmeye çalıştım ama yapamadım. Öylece kala kalmıştım. Vücudumdan hala durmaksızın elektrik geçiyor sanıyordum. Uyudum ya da bayıldım pek iyi bilmiyorum. Birkaç saat geçmişti. Kapının açıldığını duydum. Üste hemen Castillo'ydu gelen. Ayağa kalk. Kımıldamadım. Ne oldu sana diyerek yalancı bir ilgiyle bana doğru eğilip baktı. Bu da ne, yoksa sana işkence mi yaptılar dedi alaycı bir şekilde. Asubay Paloma'ya ve öteki askerlere seslendi. Bu kadına ne yaptılar? Kimler vardı burada? Polislerdi diye yanıtladı adamlardan biri. Yeniden bana doğru eğildi Castillo. Peki nasıl hissediyorsun kendini? Banyo yapmak ister miydin? Çok iyi gelecektir. Hey, revire gidip aspirin alın. Asubay Palomo, gidip aspirin ve su getirin. Dinle, adamlar seni benim bilgim olmadan götürüp işkence yapmışlar. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Burada değildim. Palomo aspirin ve suyla döndü. Yardım edin de içsin. Aspirini yutar yutmaz geri kustum. Baksana Palomo, ne hale getirmişler bu kadını böyle. Gerçekten iğrenç herifler bunlar. Aslında onun onayıyla almışlardı beni. Bana işkence yapanlar da muhafızlardan başkası değildi. Daha sonraları işkenceyi yürüten amiri ya da subayı teşhis etmiştim. Bu subaylığa yükselmek için kurs bitiren işkence ve elektrik verme uzmanı assubay Claros'tu. Adam hiç kuşkusuz ulusal muhafızların gelecekteki şeflerinden biriydi. Günlerce kendimi toparlayamadım. Sık sık kramp geliyor ve bütün bedenim titriyordu. Bir şey yiyecek olsam hemen geri çıkarıyordum. Berbattım. Elektrik şokları sırasında hissettiğim yanıklar elektrot tutulan yerlerde elektrotlardan biraz daha büyüyecek ufak lekeler halindeydi. Bu korkunç acıların bedendeki izleri çok küçüktür ve fark edilmesi zordur. Bu lekecikler elektriğe tutulmuş bir insan bedenindeki yıkım konusunda ne söyleyebilirler ki? Sonra nasıl bir uzmanlaşmaydı ki bu? O korkunç işkencelerden geriye sadece birkaç önemsiz leke kalıyordu. Bu elektroşoklu sorgudan sonra 7-8 gün rahat bıraktılar beni. Daha önce yaptıkları gibi ikinci kata götürmekle yetiniyorlardı. Beni bir oturma daha almaktan söz ediyorlardı. İlk oturumda elde ettikleri bilgiler pek bir işe yaramamıştı. Castillo yine olanın olduktan sonra ortaya çıktı ve kurtarıcı rolünü oynayarak bu kadını yeniden sorguya çekme emrini kim verdi diye sordu. Komutan Velasco verdi bu emri bize diye yanıtladı adamlardan biri. Ben burada yokken dedi Castillo, hiç kimse bu kadını hücresinden alamaz. Bunu yalnızca elinizde savunma bakanlığının emri varsa yapabilirsiniz, geri götürün. 15 Ağustos'ta San Miguel'deki adrese baskın düzenlemişler ve tam takır bir ev çıkmış karşılarına. Evde sadece içinde sözde ERP'ye ait birkaç belge buldukları bir komodin varmış. San Miguel'deki ev üzerine bilgiyi onlara en zayıf anımda vermiştim. Bu durum son işkenceler sırasındaki tavrımı gözden geçirmeye yöneltti beni. İlk eve yaptıkları saldırıdan bir hafta sonra kiraladığımız bir odayı daha basmışlar ama yine birkaç eski mobilyadan, gazete ve dergilerden başka bir şey bulamamışlardı. Bu adreslerin çoktan terk edilmiş olduğunu, bu yüzden verdiğim bilgilerin hiçbir zarara yol açmayacağını düşünmüştüm. Kaldı ki yoldaşlar gerekli önlemleri almış olmalıydı. Nitekim öyleydi. Özel polis kendilerini tuzağa düşürmek istediğimi sanmıştı. Oysa gücümün tükenmek üzere olduğunun farkındaydım. Bir kez daha zayıf düşmemek için moralimi yeniden kazanmam, toparlanmam gerekiyordu. Öteki bilgileri ve partinin sırlarını diğer adresleri, iş yerlerini, isimleri, paraları ve silahları hepsinin birçok değişikliğe uğradığını bildiğim halde kendime saklamak zorundaydım. Bunları gizli tutmak görevimdi. Bilgi ince çekirdeğini bile doldurmasa hiçbir zaman düşmana açıklanmamalı çünkü bu araştırmayı sürdürmelerinin yararlı olacağı anlamına gelir ve bir ipucu yakalayabileceklerini düşünmelerine yol açar. Kişiyi ilkelerine ve onuruna saldırarak yıkmayı başarıyorlar. Bu değerler devrimcilerin düşmanın işkence yöntemlerine karşı tutunmasını sağlayacak biricik silahlarıdır. Düşmana verilen bilgi çok önemsiz de olsa geçerli bir özür değildir bu. Konuşan işbirliği yapar ve bu da dosdoğru yıkıma götürür. Bu yüzden ne söylediğinin pek bir önemi yoktur. Devrimcilerin işkenceye karşı direnmesini sağlayan etken bedensel güç değildir. İşkence uşakları bedensel dayancı nasıl yıkacaklarını bilseler de moral ve inanç dik tutulmadıkça ne işkence ne de ilaç direnci kıramaz. Görevim susmaktı. Şehit düşenleri, yeni bir ana yurt kurma yolunda hayatını kaybedenleri getirmeliydim gözümün önüne. Her işkenceden önce halkın çektiklerinin yanında benim göreceğim acıların lafının bile edilemeyeceğini düşünmeliydim. Konuşursam halkın özgürlüğe kavuşmasını az ya da çok ben de engellemiş olacaktım. Olası bir gebelik kaygısı da canımı sıkıyordu. Çünkü en nefret edilen tiplerden acımasız bir işkenceci olan Assubay Rosales birkaç gün önce saat 4 sularında hücreme gelmişti. Böyle zamansız yoklamalara alışkın olduğum için pek tuhafıma gitmemişti. İki adam daha vardı yanında. Ayağa kalk ve soyun dedi. Giymem için bir şeyler vermişlerdi bana. Neden diye sordum. Üstümdekileri daha yeni vermişlerdi. Sonra hastayım ben, öksürüyorum. Betonun soğuğu dokunuyor. Sana soyun dedim diye bağırdı Rosales. Yoksa seni bu iki herifin soymasını mı istiyorsun? Yavaş yavaş üstümdekileri çıkardım. Giysileri yeniden bırakmak ve bu adamların belden aşağı davranışlarına uğramak çok ağrıma gidiyordu. Neredeyse tamamen soyunmuş olarak giysileri onlara uzattığımda hepsini çıkar. Bedeninde tek bir kumaş parçası kalmayacak. Son giysi parçasını da çekip aldı bedenimden. Yer yarılsa da içine girseydim. Bir yandan öfke, bir yandan da derin bir umarsızlık duygusu bütün benliğimi kaplamıştı. Siz dışarı çıkın bakalım diye emretti Rosales öteki iki adamı. Sonra ansızın avının üzerine atlayan bir kaplan gibi öyle bir atıldı ki dengemi kaybettim. Düşerken başımı yere çarptım, bir an gözlerim karardı. Bu zayıf halimden yararlanarak üstüme çöreklendi. Niyetinin ne olduğunu anlayınca kendimi korumaya başladım. Bağlı olduğum halde karşı çıkıyor, direniyordum. Bağırman hiçbir işe yaramaz çünkü bu gece nöbet sırası bende. Bir hafta boyunca benim emrimdesin. Çığlıklarım hücrenin duvarlarına çarparak kayboldu. Hiç karşı koyamamıştım. Askerlerden birini beni sıkıca tutması için çağırdı ve bu şekilde tecavüz edebildi. Sarhoştular, hücredeki alkol kokusu iğrençti. Diğerlerinin de Rosales'i izleyeceğini sanıyordum ama neyse ki ikinci katta telefon çalmaya başladı. Nöbetçi oldukları için gidip bakmak zorunda kaldılar. Tam bir şok içinde yatıyordum yerde. Bunun er ya da geç başıma geleceğini biliyordum. Günler sonra zamanında regl olmayınca korkunç bir kaygı aldı beni. Bu durum aklımı başımdan öyle almıştı ki düşük yapmaktan başka bir şey düşünemez hale gelmiştim. Yalnızca düşüncesi bile anlatılmaz bir kedere boğuyordu beni.